Ayrım 12.
Ne? Kim? Ses nereden geliyor? Şaşkın etraflarına, gökyüzüne baktılar. Kızlar istavroz çıkardılar. Yoanna, sizin adınız geçiyor Kiryalkiviyadi, dedi. Ürkmüş ve sarsılmış görünen Anula, gökyüzünden sizin adınız çağrılıyor, dedi. Alkiviadis hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi, benim mi, ne diyor, dedi. Ve birden yeniden bir düdük sesi ve yaşasın Alkiviadis Mandakaza bağırışması. Bir düdük daha ve hemen arkasından Allos Enfantes de la Patrie. İleri vatan çocukları. Nikolas sert bir sesle bununla ne demek istiyorlar, dedi. Amma mel. Kara tavuk ya da ardıç kuşu. De mol bu. Sifler komme un merle. Ardıç kuşu gibi ıslık çalmak. Fransızca. Derler, hiç duymadınız mı? Bu kuş konuşmasını papağandan daha kolay öğrenir. Ona bu zevksiz yaşasın laflarını kim öğretti? Hizmetçi kızlar Marseillesi. Marseillesi Fransız milli marşı. De biliyor, kuşu bana satan kadın öğretmiş. Kızlar bunun nasıl bir kuş olduğunu öğrenmek istediler. Abonoz gibi kara, sarı gagalı, bacakları sarı beyaz. Boynunda beyaz çizgi var. Gagasını açtı mı sözler birbirini kovalıyor. Yoanna, onu görmemiz mümkün mü, dedi. Ama tabii, bu saatte güneşin batmasına yakın onu içeriden çıkarıp verandaya koyuyorlar ki sevinsin. O zaman ıslık çalıyor ve milleti rahatsız ediyor. Böyle diyerek Alkiviadis Ağa ayağa kalktı. Kızlar da kalktılar. Evin merdivenlerini çıkmaları gerekiyordu. İyi terbiye almış biri olan Alkiviadis için önce kadını merdivene sürmemek olmazdı. Ama kızları arkadan ve alttan görmek isteyen o doymak bilmeyen gözleri yok mu ya? Üstelik kızlar despotun yeğenleri olsun olmasın çekiciydiler. Kuşa yaklaştıklarında kuş kıpırdamadı bile. Kafasını eğip onlara baktı. Sonra gayet anlaşılır bir şekilde "Bonjour Coco," dedi. Alkiviadis tekrarladı. "Bonjour Coco, çava." Sarı gagalı kara kuş "Çava bien," dedi. "Merci beaucoup. Et vous, monseigneur. Très bien, Coco, merci." "Günaydın Coco, nasılsın?" "Çok teşekkür ederim. Ya siz monsieur?" "Çok iyiyim Coco, merci." Fransızca. Kızlar gülüyorlardı, memnundular. Eğilmiş, dostça ve ilgiyle kuşu seyrediyorlardı. Alkiviadis baştan çıkmış bir halde eğilmiş kızları gözlüyordu ve dayanamadı. Ellerini açıp kızların bellerine sarıldı. Hiç ilgilenmiyormuş gibi, "Konuşun onunla," dedi. "Bir şeyler söyleyin." "Ama ne diyelim Kirya Alkiviadi? Ne diyelim, sen söyle." "İstediğinizi söyleyin. Yavaş yavaş ve şefkatle konuşun. Bir şey sorun." Böyle konuşurken ellerini yukarı kaydırmış, kızların memelerini avuçlamıştı. Anula başını çevirip ona baktı. Gözlerinde şaşkınlık ve mutluluk okunuyordu. Gözleri gülüyordu ama hafiften alt dudağını ısırıyordu. Sanki nasıl buna cesaret edersiniz demek istiyordu. Duygulanmıştı. Neredeyse nefesi kesilmişti. Alkiviadis, ona sorun. Alkiviadis hoşunuza gidiyor mu? Alkiviadis'in sizi öpmesine izin var mı? Ona sorun. Onun adını duyan kara kuş, Zito o Arhandos Alkiviadis Mandakas diye bağırdı. Yaşasın Alkiviadis Mandakas Ağa, Yunanca. Kızlar güldüler. Deprenip onun elinden kurtuldular. Yoanna daha geri çekildi. Anula, "Aa Kirya Alkiviadi, Koko mu, sahibi mi daha acayip, tehlikeli bilmiyorum." Alkiviadis gülerek, "O da ne demek?" dedi. "O da ben de sizin emrinizde olan şövalyeleriz. Kuşa bakın. Şimdi size konuşacak. Gelin." Kuşun kulübesine daha da yaklaştılar. Alkiviadis şefkatle, "Bonjour Yoanna ve Anula. İki güzel kızsınız siz," dedi. Bunu 3-4 kere açık açık tekrarladı. Kuş hiç kımıldamadan dikkatle ona bakıyordu. "Söyle Koko." Ve kuş, "Söyle Koko, siz iki güzel kız." Kızlar candan gülüyorlardı. Alkiviadis mırıldanıyordu. "Alkiviadis'in çok hoşuna gidiyorsunuz. Onu deli ettiniz." Kuş öğrenmesin diye bu sözleri yavaşça söylemişti. Yoksa bütün gün söyler durur diye düşündü. Bir kadını arzu ettiği zaman cesur kesiliyordu. Hiçbir şeyi hesaba katmıyordu. Nezaketini bir tarafa bırakıyor, ya vahşileşiyor ya da şefkatli oluyordu. Hiçbir şey onun kendisini tutmasına yaramıyordu. Çünkü o an ihtiras anıydı. Sonra arzu ve hayal birbirini boğuyordu. Kendisinden geçiyordu. Herkes uykuya yatınca ve ışıklar sönünce gelip sizi odanızda ziyaret edeceğim. ve iyi akşamlar dileyeceğim. Lütfen kapınızı kilitlemeyin. Sesi derin ve sıcaktı. Kulaklara ziyafet tonu duymak. Kızlar şaşkın ona baktılar. Ama ne diyorsunuz Keriye Akiviyadi, dedi Anula şefkatle. Yüzümü kızartıyorsunuz. Yoanna, kapıyı iki defa kilitleyeceğim, dedi. Ama gözleri Alkiviyadis'i okçuyordu. Gülerek, kilidinizi çalarım, dedi Anula. Bunu söylediğinize göre çalmayacaksınız demektir, dedi ve sesinde şikayet okunuyordu. Alkiviyadis, kilitlemeyin, diye rica etti. Yoanna, hayır, dedi. Bir kadın hayır derse bu belki demektir. Belki derse bu evet demektir. Anula, ya evet derse, diye sordu. O zaman kork. Yoanna birden, Eylül ortasında Atina'ya gideceğiz. Giyineceğiz, dedi. Güzel, ama buna dayanamam. Sizi bu akşam görmek istiyordum. Lütfen kapınızı kilitlemeyin. Anula, belki kilitlemeyiz, dedi. Ve üçü de güldüler. Yoanna, kayık, dedi. Bizim limana bir kayık yaklaşıyor. Baktılar, kayık daha uzaktaydı. Bu bizim Theodosis. Annem geliyor, aşağı inelim. Her zaman Theodosis ya da Theodosis'in kayığı derlerdi. Sanki bu güvenilir adam hala sağmış gibi. Iraklis Mandakas öldüğünden beri Theodosis'in derdi daha da artmıştı. Merhum Mandakas emir vermiş ve bu tekneyi yaptırıp Theodosis'e hediye etmişti. Theodosis kendisini onun yanında köpek gibi hissetmişti. Şimdi efendisi öldüğü için içini kapkara bir elem kaplamıştı. Kendisini şaraba vermişti. 24 saatin 20'sini uyuyordu. Bir gece kayığından çıkmak istedi. Ters bastı ve denize düştü. 1,5 metre derinliğinde sığ bir yer olmasına rağmen karşı koymadı, boğuldu. Damadı eski kafalı, sabırlı, kalbinde kötülük olmayan dindar Statis kaptan oldu. Birbirine karışan kalın kaşları, uzun boylu, ağır hareketli. Görünüşüne bakıp birileri ona hayvan adını takmıştı. Ve adı öylece kalmıştı. Ama ağoğlu kayığı görünce eskiden olduğu gibi yine bizim Theodosis demişti. Limana indiler ve başkalarıyla buluştular. Alkiviadis, bizim Theodosis geliyor, dedi. Annemi ve kardeşlerimi getiriyor. Dönüp baktılar. Kayık yarı yoldaydı. Şarap rengi denizde kürek çekip yaklaşıyordu. Bu kocaman Kremiko körfezinde sakin sular suya benzemiyordu. Ama grup vaktinin renklerini aksettiren bir ayna gibiydi. Karşılarında biraz daha yüksekte şövalyelerin kuleleri parıldıyordu. Sağda solda iki tarafı kucaklaşmış şehir uzanıp gidiyordu. Sevgili Nikole, bize bu Herodot'un doğduğu şehrin geçmişi hakkında bir şeyler anlatabilir misiniz? Memnuniyetle muhterem peder. Dediğiniz gibi Herodot burada doğdu. Ama fevkalade tarihçi ve hatip Dionysos'ta. Ciceron onun öğrencisiydi. 20 kitapta Roma tarihini yazdı. Tukidides'in karakteri üzerine ve konuşma sanatı gibi eserleri vardır. Keza İskenderiyelilerin eski çağların en iyi 5 destan şairi Homeros, Isoidos, Rodoslu Pisandros ve Antimahos ile bir arada adını andıkları şair Panyasis de burada doğdu. Daha başka önemli kişiler de vardır. Ve bildiğiniz gibi Mausolio eski dünyanın 7 harikasından biriydi. Mausolos ölünce aynı zamanda karısı olan kız kardeş 2. Artemisia meşhur mimarlar Satiro ile Pitea'yı çağırdı ve kocasının anısına çok güzel bir abide eser yapmalarını emretti. Mezarın süslerini Skopas, Viriaxios, Timoteos ve Leoharis yaptılar. Plinios'un iddia ettiğine göre güney cephesinde kabartmaları Timoteos değil Praxiteles yapmıştır. Yoanna, yani diye sözünü kesti Nikolas'ın. Artemisia, Mausolos'un hem kız kardeşi hem de karısı mıydı? Nasıl olur? Karya adetleri buna izin veriyordu. Bildiğiniz gibi Mausolos meşhur bir generaldi. Karya'yı, Likya'yı, İonya'yı ve Sakız Adası'nın yukarısındaki bütün adaları ele geçirmişti. Ölmeden az önce Artemisia'ya sordu. Öldükten sonra da beni şimdiki gibi sevecek misin? Kadın ona cevap verdi. Seni seviyorum ve her zaman öyle seveceğim. Sana sevgimi göstermek için küllerinin toprağa düşmesine izin vermeyeceğim. Seni kendi vücuduma gömeceğim. Hepsi nasıl diye sordular. Belki hemen ölmediyse Mausolos da böyle sormuş olmalıdır. Artemisia Mausolos'un cesedini yaktı ve küllerini bir altın testiye koydu. Günde 2 defa, öğleyin ve akşam, bu küllerden bir tutam alıyor, şaraba katıyor ve yemek vakti içiyordu. Kocasına söylemiş olduğu gibi kendi vücudunu onun mezarı olarak kullandı. Anula, "Çok duygulandırıcı," diye mırıldandı. Yuanna, "İğrenç," dedi. "Kocasının vücudunu yemiş." Alcibiades gülerek, "Papaz Tamatis'in her zaman evli çiftlere söylediği şeyi yapmış o da. Ve iki vücut bir olacaktır. Ama bu despotun önünde de söyleyeceğim sadizmden başka bir şey değildir. Bir erkeğin bir ömür boyu aynı kadının vücuduna yapışıp kalması, kendi karısı da olsa." Kahkaha ile güldüler ve Nikolas, "İlahi Alcibiades," dedi. Öbürü gülerek, "Belki," dedi. "Ama lütfen yavaş olalım. Benim öbür yarımın gelmekte olduğunu görüyorum." Katerina yanında en büyük iki çocuğu olan Iraklis ve Sokrates ve öteki gelin Nike yaklaştılar. Erkekler ayağa kalktılar. Kadınlar iyi akşamlar dileyip despotun elini öptüler. "Bizim kiliseye ve daha ötelere gittik biliyor musun Alcibiades? Burnunun ta ucuna kadar. O kadar uzaklara gitmen şart mıydı?" "Katerina'nın şimdi daha çok yürümesi gerekiyor." Nike'ydi konuşan. "Alcibiades herhalde muhterem pedere ve dostlarımıza iyi bakmışsındır." Kendi usulümce şakayla karışık baktım. Nikolas da kendine göre baktı. Despotumuza bütün o dine karşı çıkan teorilerini açıkladıktan sonra Halikarnassos'un tarihini anlatmaya başladı. "İtiraf edeyim ki ben de onu diğerleri gibi bütün ilgiyle izliyorum. Oturun, dinleyin siz de." Katerina, "Irakli, despotun elini öpsene." Küçük Sokrates, "Ben öptüm anne," dedi. "Bir daha öpeyim mi?" Alcibiades gülerek, "Ne kazanırsınız ne kaybedersin," dedi. Her zaman biraz vahşi bakan gözlerini bir despota bir annesine diken Iraklis inatla, "Ben öpmem," dedi. Annesi, "Ama olmaz," dedi. "Sen tatlı bela, despotun da papazın da elini öpmemiz gerekir. Gel despotun elini öp lütfen." "Öpmüyorum, ben tüfekle bir vuruşta kumru öldürdüm." Ve koşarak evin öbür yanına gitti. Annesi özür diler gibi, "Ne canlı söz dinlemez çocuk, aklına eseni yapıyor," diye şikayet etti. Alcibiades, "Bu yok mu? Bir gün Halikarnassos'un başına bela kesilecek," diye konuştu. Despot, "Sahi sevgili Nikole, Halikarnassos adı nasıl Bodrum oldu?" diye sordu. Şövalyeler kaleyi Aziz Petros'a adamışlardı. Böylece şehir Petronium, Petronium Petros'un yeri, diye anılır oldu. Halk ise Petruni, Bedruni, Bedrum diyordu. Türkler geldiler. Korkunç zindanları, su içindeki karanlık zindanları gördüler ve adına Bodrum dediler. Bütün şehrin adı öyle kaldı. "Eğer sizi yormuyorsam sevgili Nikolay'e, kayık gelinceye kadar size birkaç şey sormak istiyorum." "Buyurun muhterem peder." "Tabii cevap verebilirsem." "Nike elinde olmadan verirsin," dedi. "Her şeyi en ince noktalarına kadar bilirsin sen." "Abartma sevgili Nike, doğrusunu söylemek gerekirse az çok bir şeyler biliyorum." İki Artemisia vardı Nikole. Biri Salamina'da yiğitçe çarpışan, öbürü Mausolus'un karısı, öyle değil mi? Çok doğru. Biri erkek gibi çarpıştı ama kadının fendi hesabı sinsice yaptı bunu. Atinalılar bir kadının kendilerine savaş açtığını öğrenince çok kızdılar ve onun başına 10 bin drahmi mükafat koydular. Çok paraydı bu o zamanlar. Atina valisi asillerden Aminias onun peşine takıldı ve yakalamak üzereydi de. Ama kadınlara mahsus kurnazlıkla kurtuldu. Ama onu öldüren de bu oldu. Kendi gemisini batırdı. Kendi valisi Damasitimos da dahil hepsi boğuldular. Kızlar, "Ya öteki Artemisia?" diye sordular. Rodoslular Mausolus'un öldüğünü ve yerine bir kadının hüküm sürdüğünü duyunca güçlü düşmanları olan Halikarnassos'u ele geçirmek için donanmaları ve ordularıyla hareket ettiler. Artemisia adamlarından bunun haberini aldı. Donanmasını gizli limana sakladı ve kadın erkek bütün tebaasına surlara çıkmalarını ve Rodosluları görür görmez yaşasın diye bağırmalarını ve zalim kraliçelerinin ordusunu alıp kaçtığını söylemelerini emretti. Öyle de yaptılar. Buna inanan Rodoslular gemilerini bağlayıp karaya çıktılar. Şarap içip eğlenmeye başladılar. Mindos'un şarabı ve güzel kadınları meşhurdu. Burada güldü. "Kardeşim Alcibiades size bunu bütün incelikleriyle anlatabilir." Güzel güzel güldüler. Katerina da sözünü esirgemedi. Herkesin bir huyu vardır. Bu sözleri duymamış gibi yapan kızlar, "Sonra ne oldu?" diye sordular. Herkesin sarhoş olup dağılmasını bekleyen Artemisia gemileriyle ortaya çıktı. Rodosluların bütün gemilerini ele geçirdi, erkeklerini esir etti. Artemisia sadece kurnaz değil, cesurdu da. Rodosluların gemilerini çiçeklerle süsledi. Kendi ordusu ve tayfalarıyla Rodos'a doğru yola çıktı. Gemilerinin çiçeklerle süslü olduğunu gören Rodoslular buna kandılar. Sevinç çığlıklarıyla onları karşıladılar. Onlar daha ne olduğunu iyice anlamadan Rodos şehri ele geçirildi. Şehrin önde gelenleri öldürüldü. Hazineleri ve şehirlilerin mallarını ele geçiren Artemisia bunları askerlerine dağıttı. En güzel resimleri ve heykelleri alıp Halikarnassos'a getirdi. Bunları yapmamış olsaydı bile onun adı Mausolia ile anıla gelecekti. Bundan daha büyük cenaze merasimi, bundan daha şanlı bir anıt mezar tasavvur edemiyorum. Altın tabakasını açtı, bir sigara çıkardı. Dinliyoruz sevgili Nikola. Anıla, dinlemiyoruz papaz efendi dedi. Neredeyse Nikolas efendinin ağzına gireceğiz. Alkiviadis alayla, aman dikkat et, seni yutmasın dedi. Bodrum, Büyük İskender'in eline geçiremediği tek şehirmiş, öyle mi? Ioanna, halbuki hiç kimsenin ona karşı koyamadığını duymuştum, dedi. Nikolas, yine de alamadı. Ama bunu bir başka sefere bırakalım. Görüyorum Theodosius yaklaşıyor, dedi nazikane. Ayağa kalkıp denizin içine uzanan dalga kıranın ucuna yürüdüler. Sözlerle ve el hareketleriyle annelerine, Mirto'ya, Aris'e ve Emine hoş geldin dediler. Kayıktan da onlara karşılık verildi. Güneş gözden kaybolmuştu ve menekşeli bir akşam vakti başlıyordu. Deniz nefes bile almıyordu. Çıplak, uçsuz bucaksız ve Keramiko körfezine uzanan bir tarla gibiydi. Uzaktan Dantelli'ye benzeyen dağlar hala altın sarısına boyalıydı. Sanki bu hareketsiz, dümdüz suda yürüyebilir misin hissine kapılıyordun. Kayık yavaşça geldi ve dalga kırana yanaştı. Büyük hanımefendi ve ağa çocukları karaya çıktılar. Onlar dalga kırandan ayrılırken başkaları kayığa girdi. Eşyaları ve hediyeleri eve taşıdılar. Aris bu malları ve hediyeleri ayırıyor ve her biri kime aitse onun evine ya da odasına gidiyordu. Hizmetçiler verandada ışıkları yakmışlardı. Şerbet ve kahve getiriyorlardı. Az sonra masalara kolalanmış örtüleri serdiler. Anneleri, hava ne güzel serin dedi. Halikarnassos yanıyor. Alkiviadis, eski insanlar bu adaya Zephyria. Zephyria batı rüzgarlı, batıdan rüzgar alan. Diyorlardı anne, dedi. Her zaman serin olur. Yemeye başladılar. Bardaklar yakut rengi şarap dolu. Alkiviadis, size tavsiye ederim şarabınıza su katın, dedi. Mindos'un şarabı tatlı ve kokuludur ama serttir. Ari, öğrendiğime göre bağ dikecekmişsin. Seni ziyarete gelelim mi? Bekleriz ama sana üzüm yollarım. Mastika da çıkar. Nasıl yapılacağını sana söylerim. Evet, rakı da. Muhammed rakıyı yasaklamadı. Müşteri olarak Türkler de var. Ioanna, acayip dedi. Şarabı yasaklıyor, rakıyı bırakıyor. Nasıl oluyor bu despot efendi? Söylendiğine göre hiçbirine izin vermiyor. Ama isimlerini söylemiyor. Belki rakı o zamanlar bilinmediği için. İçenler bunu fırsat biliyor. Ama ben şarabı testiden içen çok paşa, bey ve hoca gördüm. Nikolas, ama her yerde herkes böyle yapmıyor mu dedi. Kanunları yapanlar en önce bu kanunları çiğneyenlerdir. Bir Türk alimi bana anlattı. Bir Ramazan günü tanıdığı bir dervişin evine gitmiş. Bir bakmış ki masada üç derviş daha oturmuş et yiyor ve şarap içiyorlar. Ağzı açık kalmış. Onu da davet etmişler ama o Muhammed'in bunu yasakladığını söylemiş. Tabii yalan söyledikleri. Çünkü o da gizliden gizliden yiyip duruyormuş. O anda dervişlerden biri kızıp ayağa fırlamış ve bıçağı adamın boynuna dayamış. Ya yersin demiş ona ya da seni öldürürüm. Tabii bizimki oturmuş masaya ve bir güzel kızartılmış domuz etini yemiş. O kadar lezzetli bulmuş ki ondan sonra devamlı domuz eti yemiş. Kiria Maria hayal kırıklığı içinde her yerde aynı şeyler dedi. Hizmetçiler her birinin önüne kızartılmış keklik eti koydular. Despot adada keklik var mı diye sordu. Alkiviadis hem de bol dedi. Ada tavşanı ve güvercin de çok. Aris yarın sabah erkenden ava çıkacağım. Sen de gelir misin Emin diye sordu. Alkiviadis Zeferina'nın kraliçesinden izin almanız gerekecek dedi gülerekten. Ve de onun oğlundan. İraklis bugün bir kumru vurdu dedi Katerina. Anneleri silahla mı diye sordu. Şahit Kirotoğlu'nun tüfeğiyle. Ona silah verilir mi? Çocuk daha. Vermedik anne. Kendisi almış. Bunu şahite söylediğimde adamcağız sıkılarak ne yapabilirdim çorbacı efendi, küçük efendi istedi. Küçük efendi bir şey isteyince kim karşı koyabilir dedi. Despot Sakız Adası'nda diye başladı. Çok eskiden Tevenot diye bir adada güvercinlerin ördekler gibi evcil olduğunu yazıyor. Öyle ki ev hanımları onlara baksınlar diye çoban tutuyorlarmış. Bu çobanlar her sabah ev ev dolaşıyor, dış kapıyı açıp güvercinleri çağırıyor, sürü halinde götürüyormuş. Hindileri yaptıkları gibi elinde bir kargı ile gidiyorlarmış onları. Onları dağa götürüyor, ıslık çalıyormuş ve güvercinler karınlarını doyurmak için dağılıyorlarmış. Akşam olmasına yakın yine dağa çıkıyor, ıslık çalıyor ve güvercinleri yeniden bir araya topluyormuş. Onları şehre getiriyor ve evlere dağıtıyormuş. Her biri kendi evini tanıyormuş. Yazdığına göre öyle uysallarmış ki elini uzatıp sevebiliyormuşsun. Alcibiades, Sinone Vero, Eben Travota. Doğru olmasa bile iyi uydurulmuş, İtalyanca, dedi. Milton'un sıcak sesiyle adı geçen efendi bu olmayacak şeyleri ne zaman yazmış dediği duyuldu. 1665 yıllarında. Nikolas bir başka gezgin diye konuştu. Bizim Kalimnos hakkında yazıyor. Her bir kızın evlenebilmesi için kendi evi olması gerekiyormuş, öyle diyor. Ama bugün de böyle bu Nikola. Evet anne, ama bu beyefendinin yazdığına göre yeni evlere cam takılmıyormuş. Çünkü bu damadın işiymiş. Nişandan sonra damat camları takıyormuş. Bana öyle geliyor ki bütün bu şeyler bir yerde bir iki gün kalan, zor anlaşılabilen ve Fransızların dediği gibi pour étonner les Burgos. Halkı şaşırtmak için, Fransızca, isteyen gezginler tarafından yazılmıştır. Büyük hanımefendi, doğru ya da değil, ilgi çekici bir hikaye, dedi. Mirto, daha başka ne diyor, diye sordu. Kadınlardan bahsediyor. İyi mi, kötü mü bahsediyor, dedi Mirto tekrar. Eğer dürüst bir erkek idiyse ve hoş maceralar yaşamışsa kadınlar hakkında iyi yazar. Yoksa bizi suçlar. Despotun yeğenleri merakla, ne diyor söylesene, dediler. Sakızlı kadınların güzel ve neşeli olduklarını yazıyor. Yortularda zarif giyinip süsleniyorlarmış. Saçlarına bir tutam yasemin takmak adetleriymiş. Mutlu, şen ve zekiymişler. Ve hiç kötüye yorumlanmadan kolayca konuşabiliyormuşsun onlarla. Her pazar günü ve tatilde kadınlar ve erkekler akşam erkenden gece yarılarına kadar meydanlarda daire olup dans ederlermiş. Ayos Ioannis Kilisesi şehirden bir tüfek atımı mesafededir. Dini merasime çok insan gelir. Böyle günlerde Kaptan Paşa gidip kilisesinin yakınında otururdu. Ona kadife kaplı koltuk getirirler ve otururdu. Çubuk oğlanı da ona altın kaplı nargilesini getirir, yakmak üzere yanında bir halıya otururdu. Giyinmiş ve zengince süslenmiş kadınlar kadife papuçlarıyla oradan geçerlerdi. Paşa onların cevahirlerine bakardı. Kolyeler, bilezikler, küpeler, yüzükler ve gülümserdi. Elini kaldırıp sakalını okşar ve durmadan ''Vay vay vay inşallah'' derdi. Ayinden sonra paşanın şerefine kilisenin avlusunda dans ederlerdi. Paşa durmadan nargilesini fokurdatır, durmadan kokkulu sakalını okşar ve durmadan hayran hayran ''Vay vay vay inşallah'' diye mırıldanırdı. Böylesine meşhur bir kaptan paşayla gurur duyan, kendini beğenmiş güzeller kıvırtır, naz yaparlardı.